Kutsal İsyan 3, 6. ayrım, sayfa 84. Artık İstanbullular Halide Edip'in romancılığı yanında zengin ve coşkulucu hatipliğini de keşfetmişlerdi. Fatih mitinginden sonra Kadıköylülerin ve Haydarpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin de istekleriyle Kadıköy'de konuşması da bir olup bitti haline gelmişti. Cuma günü sürekli bir yaz yağmuru on binlerce dinleyicinin şemsiyelerinin üzerine bardaktan boşanırcasına dökülürken Halide Edip Fatih'teki konuşmasına çok benzeyen bir konuşma yapmıştı. Yağmurun kül rengi perdesi arkasında kendisinden ışık, umut ve ateş isteyen on binlerce göz karşısında dostluk, şefkat ve sevgiyle parlıyordu. Gökyüzünde karanlık bulutlar yerinden kaymış dağlar gibi gürültüleriyle yuvarlanıp gidiyor, şimşekler trajik güzellikleriyle çakıp duruyordu. Yağmurun damlarda, ağaçlarda, yerlerde ve şemsiyelerin bezleri üzerinde çıkardığı gürültü, genç hatibin sesini ve sözlerinin çoğunu alıp götürüyordu. Yine de işitilen tek tük sözcükler dinleyicilerin yüreğinde ateşten sözler biçiminde bütünleniyor, anlam alıyordu. Millet yalnız güzel laf aramıyor, bu kahpe olaylara kafa tutacak, meydanlara çıkıp haksızlıklara karşı haykıracak yiğit insanlar arıyordu. Onu kürsüde seyretmeleri bile koca bir destan dinlemişçesine onları coşturmaya yetiyordu. İşte bu ilk meydan mitingleri Halide Edip'in Sultanahmet Meydanı'nda konuşacağı 200 bin kişilik miting için bir prova yerine geçmişti. Bu pek kalabalık ve coşkun mitingin hazırlanması kolay olmamıştı. Günlerce önceden gizli ve açık yurtsever ve milletsever eller davranmış, İstanbul'un duyan ve düşünen milyonluk halkını dalgalandırmıştı. Bu gizli ve açık eller arasında türlü seçkin kişiler, türlü milletsever kurullar vardı. Halk ocağı çevresinde toplanmış kalburüstü bir avuç aydın, uyarıcıların önemli bir bölümünü kapsıyordu. Halide Edip'in kocası Doktor Adnan Adıvar Bey, yazar ve hatip, Nakiye Hanım, göz doktoru Esat Paşa, Cemil Bey, maliye müfettişi Arif Bey, İsmail Hami Danişment Bey, Kasımpaşa Eczanesi sahibi Vasıf Bey, Çanakkale Savaş mağlullerinden Hayri Bey, yedek subay Fehim Galip Bey, basın genel müdürü Ahmet Hikmet Bey, bu dev mitingi tertipleyenlerden birkaçıysa da başlıcaları değildi. Türk basını bunda en büyük rolü oynamıştı. Süleyman Nazif'in Türklüğün kahramanlık damarlarına yeni yaşatma ve savaşma kıvılcımları atan konuşma ve yazıları, Yunus Nadi'nin her şeyi göze almış yurtseverce yazıları, Mehmet Akif'in vaazı andıran pek dokunaklı şiirleri, umutsuzluğun gazlı ve öldürücü bataklığında ellerini havaya kaldırmış olan halka, ölmemek için çarpışmaktan, savaşmaktan başka yapılacak bir şey kalmadığını anlatmaya çalışıyordu. Genç ve anlamlı yüzü gümüş bir saç demetiyle süslenen tek büyük hatip Hamdullah Subhi, genç bir yanardağ gibi kükreyerek İstanbul'un üstüne çökmüş olan kara düşü dağıtmak için uğraşıyordu. Bu coşkun çabalamaların bir de yer altı yanı vardı ki bunları ancak birkaç kulağı delik kimse biliyordu. Akdeniz Mustahkem Mevki Kumandanı Galatalı Şevket Bey ile Kara Vasıf Bey ve arkadaşlarının 1918 Şubat'ında kurmuş oldukları gizli karakol kurumu daha İzmir işgal edilmeden önce ilk savaş sloganını ortaya atmış, İzmir'in işgalinden sonra da harekete geçmişti. Dünya çapında bir dev miting hazırlayabilmek için pek değerli karakol militanları Halk Denizi'ne şöyle bir dalış yapmıştı. Şeyh kılığında bütün Asya'yı gezip dolaşmış ve Türkiye kozu için çalışmış bir idealist olan Baha Sait Bey, kendisine sempati besleyen hocaları uyandırmak için bir kez daha davranmıştı. Kumandan Kemalettin Sami Bey Paşa aydınlarla, Galatalı Şevket Bey gazetecilerle, Süleyman Nazif Bey ile ilgilenmeye başlamıştı. Gazetecilerin yiğitçe çığlıkları halk üzerinde bir alarm etkisi yapmıştı. Fatih Meydanı'nda yapılacak ilk miting için rozetler hazırlanmıştı. Bu rozetlerde İzmir Türk kalacaktır yazılıydı. Dev Sultanahmet mitingi için gazeteciler sadece gazete sayfalarında kalmamış, İstanbul'un en ücra köşelerine sokularak birer militan gibi çalışmışlardı. Sonradan her biri tanınmış birer aydın olan türlü fakültelerden gençlik temsilcileriyle genç gazeteciler birer genç kurt gibi mahallelere dağılmış, ömürlerinin en kutsal naralarını atmışlardı. Türk halkının vicdanına giden sihirli kapıyı açmasını bilmişlerdi. Nizamettin Nazif, Mükrimin Halil, Ort Profesör, Ahmet Hamdi Başar kardeşi Hüseyin Ragıp, meşhur Kuvayi Milliyeci ve Milli Casus Asker Sayime, Profesör Münevver, Sadri Ertem, Raif Necdet ve daha birçokları bunlar arasındaydı. Emin Ali Servet, Meki, Tarık, Elif Naci, Nazmi Acar ve daha başkaları da bir komite düzeni içinde çalışmışlardı. Gazetecilerden Ziya Gevher, Kemal Salih, Arif Oruç, Velid Ebu Ziya, Hilali, İlhami Beyler dev gibi uğraşmıştı. İttihat ve terakkiyecilerin evleri karınca yuvası gibi kaynıyordu. Onlar gerçekten yurt ve millet sever, aynı zamanda da tecrübe sahibiydiler. Bu kaos ortasında en az şaşıran yine tecrübeli subay kadrosuyla onlanırdı. Bütün bu bilinçli tertipçilerin amacı Sultanahmet Meydanı'nda hiç olmazsa 8-10 bin kişilik bir kalabalık toplayabilmekti. Hatiplerin obelisk ile burun buruna kalmalarından korkuyorlardı. Padişah ve itilaf devletleri temsilcileri bu mitingden kuşkulanmıştı. Hükümetin bunu önlemesini istedilerse de Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in yerine vekalet eden şair filozof Rıza Tevfik Bey bu isteğe uymamak yiğitliğini gösterdi. "Miting men edilemez," diye kestirip attı. Öbür nazırların kimisi de mitingi önlemesi için filozofu çok sıkıştırdılarsa da bu onlara boyun eğmedi. En sonra Rıza Tevfik Bey yine konuştu. "Peki, kabul," dedi. "Yarın öyle bir şiddetli tedbir alacağım ki toplanmalarına imkan kalmayacaktır." Ertesi sabah Dahiliye Nazırı vekili olan Marif Nazırı filozof Rıza Tevfik Bey gerçekten alacağı tedbiri almıştı. Mitingi önlerse bu önleyecekti. Park çimenlerinin ezilmemesi ve çiçeklerin koparılmaması için parklara girilmesi şiddetle yasaklanmıştı. Halk bunu öğrenince parkların çevresinde boşuna süngülü nöbetçiler aradı. Ortada hafif boğaz rüzgarıyla başlarını sallayan renk renk çiçeklerden başka kimsecikler yoktu. Sevr Muahedesini imza atan o büyük şair keşke bu ince yurtseverce ve nükteli amirlerini sonuna dek sürdürmek yürekliğini gösterseydi de o acıklı hale düşmeseydi. Bir damlacık umut iksiri için birçok şeyini feda etmeye hazır olan 200 bin insan belediyenin güzel çiçeklerini küçük engeller gibi çiğneyip geçti ve elinin yetiştiği, ayağının basabildiği her yeri doldurdu. Halide Edip'in gözlerinin önündeki düş seslerine benzeyen büyük heyecanın buğusu yavaş yavaş silinmeye, canlı cansız her şey kendi gerçek yerini, büyüklüğünü ve tonunu almaya başlamıştı. Şimdi yüksek bir kürsüyle karşı karşıyaydı. Bu Türk ocağının hitabet kürsüsüydü. Getirilip Sultanahmet Camii'nin önüne yerleştirilmişti. Kapkara bir örtü ile örtülmüş olan bu kürsünün önüne Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'un prensiplerinden 12.sini gözlere sokmak ister gibi kocaman harflerle yazmışlardı. Wilson prensibi 12. madde. Bu yazıda kara yazılmıştı. Bu kürsüye dek gelebilmek için o iğne atsan yere düşürmeyecek insan denizini nasıl yalıp ilerlediğini şimdi anlıyordu. Evet, onu buraya dek getiren 4 süngülü asker olmuştu. Bunların ikisi önden, ikisi de yanlardan yol açmışlardı. Halide Edip kürsünün önüne geldiğinde ömrünün en büyük, en şerefli olayını yaşadığını anlamıştı. Pek az insan ömründe böyle bir insan denizi karşısında söz söylemek şansına sahip olabilirdi. Gövdesi bir elektrik akümülatörü haline gelmişti. Kalbinin bu korkunç elektrik yüküne nasıl dayandığına kendi de şaşıyordu. Kürsüye tırmanıp da bu insan denizi üzerinde gözlerini gezdirince ruhu biraz yatışır gibi oldu. Bu yarım milyona yakın üzgün bakışlı göz, onda yaşamayı sürdürmek için güç ve kuvvet istiyordu. Ruhundaki öldürücü elektrik yükünü serin bir avutma yağmuru gibi hemşerilerinin kalbine boşaltmak için artık önünde hiçbir engel yoktu. Artık padişah da onun konuşmasını yasak edemezdi. Padişah da bu bağrı yanık insan denizinde boğulup giderdi. Halide Edip bu üzgün halk yığınının şu anda bir tek yüreğe sahip olduğunu ve bu dev gibi kalbin içinde kendi kalbinin de bir zerre gibi attığını duyuyordu. 200 bin insan bir tek yürek gibi çarpıyor ve bir tek insan gibi susuyordu. Bu sırada Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin kara bayraklar sarkan 20 şerefesinden birden İstanbul'un belki de bütün Türkiye'nin en yanık ve güzel sesli müezzin ve hafızları bir anda ve hep birlikte sala vermeye başlayınca dev halk yığını bir kez içinden titredi ve bütün gözler kendinden geçercesine yukarı kalktı. Mini mini birer biblo gibi görünen hafızlar minarelerden aşağı dev gibi sesler salıveriyorlardı. Sala halka o denli dokunmuştu ki kadınlar ağlamaya, erkeklerse yerinde duramamaya başlamıştı. Mitinge katılan hemen herkes ömrünün en büyük gününü yaşadığına inanıyordu. Bütün halleri bunu gösteriyordu. Sala bitince yine hafızların başladığı tekbir 200 bin insanın ağzına geçti ve meydanın üzerinden sıra sıra gök gürültüleri gibi dalgalanarak geçmeye başladı. 200 bin ağızdan 3 kez yenilenen Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd Bu Arapça sözler belki şimdiye dek İslam dünyasında bu denli kalabalık ve inanlı bir Müslüman yığınınca bu denli anlamlı ve coşkun söylenmemişti. Bu gök gürültüleri padişahı Yıldız Sarayı'nda ve galipleri kuruldukları Maroken koltuklarında bir kez hoplatıp sıçratmıştı. Biraz sonra yanık sesli hafızların ilk yaylım ateşi açtıkları minarelerin tepesinde ilk düşman uçakları uçmaya başladı. İşgal ordusunun taburlarına alarm verildi. Köşe başlarına ağır makinalı tüfekler yerleştirildi. Bu onlarca bir ayaklanma başlangıcından başka bir şey değildi. Tekbir de bitmiş, sıra hatiplerin konuşmasına gelmişti. Halide Edip nutkunu yazıp hazırlamamıştı. Halktan aldığı güçle konuşacaktı. "Kardeşler, vatandaşlar!" diye başladı. 700 yılın şerefi göğe yükselen bu minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin yeni faciasını seyrediyor, bu meydanlardan çok zaman alay halinde geçmiş olan büyük atalarımızın ruhuna hitap ediyor, başımı bu görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldırarak diyorum ki, ben İslamiyet'in bedbaht bir kızıyım ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman anasıyım. Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor, onlara bugünün yeni Türkiye'si adına hitap ediyorum ki, silahsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudrettedir. Allah'a ve haklarımıza iman ediyoruz. Kardeşler, evlatlar, size dünyanın verdiği hükmü dinleyiniz. Avrupalı İtilaf devletlerinin tecavüz siyaseti bazen hıyanetle ve daima haksız olarak Türkiye'ye çevrilmiştir. Eğer Ay'da ve Yıldızlar'da da Türk'le Müslüman bulunduğunu söyleseler, oralara da istila orduları gönderirlerdi. Nihayet hilali parçalamak için ellerine bir fırsat geçmiştir. Bu kararlarına karşı bizi tutacak hiçbir garplı kudret yoktur. Bu meselede bu insani olmayan karara katılmayanlar da aynı derecede belki daha da mesuldürler. Onların hepsi insan haklarını ve millet haklarını müdafaa için bir mahkeme kurmuşlar, fakat orada yenilenlerin parçalanması hükmünü vermişlerdir. Türklere günahkar diyen bu kimselerin kendileri o kadar günahkardırlar ki, okyanusun suları onları temizleyemez. Bir gün gelecektir ki daha büyük bir mahkeme milletleri tabii haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir. O mahkeme bugün bizim aleyhimizde olan devletlerin fertlerinden teşekkül edecektir. Çünkü her ferdin içinde ezeli bir hak duygusu vardır ve milletleri meydana getirenler de fertlerdir. Kardeşler, evlatlar, beni dinleyiniz. Sizin iki dostunuz vardır. Müslümanlar ve haklarımız için seslerini bir gün yükseltecek olan medeni milletlerin fertleri. Birincisi bugün sizinle beraberdir. İkincilerse bizim şaşmaz olan gayemizin hakkını er geç anlayacak olan fertlerdir. Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz ve kalbimizde haklı isyan kuvvetimizdir. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız, bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle beraber tekrarlayın. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan, milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir. İnsan denizi ses halinde gürledi. Yemin ediyoruz. Minarelerin tepesinde ve Halide Edip'in başı üzerinde vızıldayıp duran düşman uçakları birçok sözlerin işitilmesine engel olmuştu. Böyle de olsa başarı büyüktü. İstanbul'un ruhu bir kez ayaklanmıştı. Halide Edip sözlerini bitirip de kürsüden aşağı baktığında hemen oracıkta bir yığın sakat asker ve subay gördü. Bu genç yaşlı kalabalığın gençlerinden bir grup kürsünün koruyuculuğunu üstlerine almış görünüyordu. Bu savaş sakatlarının meydana getirdiği hilalin içinde Fransız generali Folon ile Korsikalı Fransız jandarma albayı Sekaldi de vardı. Halide Edip general Folon'un gözlerinde de o Türk gözlerindeki içten ve altın yaşları görmüş ve çok sevinmişti. Bu arada kürsünün yanı başındaki üniversiteli dinleyicilerden biri "Milletim, zavallı milletim!" diye gözyaşları içinde haykırarak olduğu yere yığıldı kaldı, bayılmıştı. Halide Edip de kürsüden indi, birçokları gibi çocuğun yardımına koştu. Genç edibin gözleri kürsünün basamaklarında oturan yeşil sarıklı bir Anadolu hocasına çarptı. Adamcağız hüngür hüngür ağlıyor, gözyaşları sakalından aşağı süzülüyordu. "Halide Hanım, Halide Hanım kızım!" diye ağlayarak Halide Edip'in ellerine sarıldı. O da hocanın yanına çöktü. Yaşlı adamcağız başını onun ellerinin üstüne koymuş hala ağlıyordu. Bu hal Halide Edip'e dokunduğundan o da ağlamaya başlamıştı. En sonra ihtiyarcığın sırtını okşadı ve
Haydi kalk, kürsüde dua et, dedi ve kürsüyü gösterdi. Hoca yüzü gözü gözyaşı içinde olarak kürsüye çıktı ve memleketi Tanrı'nın tez zamanda kurtarması için dua etti. Miting bitmişti. Şimdi İstanbul gençliğinin coşkunluğu başlamıştı. Fatih Belediyesi önünde yapılan ilk mitingden sonra gençler, Türkiye'nin Bastili Bekir Ağa bölüğüne bir baskın yaparak memleketin bütün büyük adamlarının hapsedildiği bu siyasal zindanı boşaltmak niyetindeydiler. İntelligence Service bunu haber almış, Amiral Galirop'la General Harrington'a bildirmişti. Birkaç saat sonra işgal kumandanlığı bütün sokak toplantılarını, mitingleri şiddetle yasaklayan yaftalar bastırmış ve İstanbul'un bütün köşe bucağını astırmıştı. Bunun tersini yapanlara verilecek en küçük ceza idamdı. Sultanahmet Meydanı'nda toplanmış olan dev kalabalık ölümden korkusu olmadığını bütün dünyaya göstermişti. Sultanahmet mitingi dağıldıktan sonra heyecana düşmek sırası köşe başlarını makineli tüfeklerle tutmuş olan işgal kuvvetlerine gelmişti. Bu sırada ellerinde bunca insanı öldürmeye yetecek kurşun bile yoktu. Onun için aydın gençliğin ön ayak olduğu yürüyüş dalgası divan yolundan Beyazıt Meydanı'na dek sürüklenmişti. Sloganlar atılmıştı. Bekir Ağa bölüğüne! Harbiye Nezareti'nin demir kapıları sıkıca kapatılmış, Fransız tankları Bekir Ağa bölüğü hapishanesinin çevresinde mevzi almıştı. Harbiye Nezareti'nin demir kapılarına dayanan bu öfkeli insan kasırgası önündeki bütün engelleri yıkmak üzereydi. Basil'in hürriyetçi halk yığınları eliyle nasıl yıkıldığını tarihte okumuş aydınların sayısı pek az değildi. Artık bu milli öfkenin çılgınlığına tutulmuş başıboş yığınları ne demir kapılar, ne gökte uçuşarak sık sık dalışlar yapan işgalci uçaklar, ne de tankların ateşe hazır topları durdurabilirdi. Küçümencik bir olay bu büyük çaptaki tarih olayının meydana gelmesini önledi. Halide Edip'te biten mitingle beraber yerinden oynayan korkunç kalabalığın seline kapılmıştı. Fuat Paşa Türbesi sokağının başında halk, fırtınadaki bir gemide paniğe tutulmuş yolcular gibi heyecan içindeydi. Bu koşuşan ve durmadan birbirleriyle konuşan ve birbirlerinden bir şeyler anlamak isteyen halkı böyle heyecanlandıran şey acaba ne olabilirdi? Birkaç dakika önce mitingi dokunaklı havasında gözyaşı döken bu halk şimdi başka bir heyecanın peşinde koşuyor gibiydi. Halide Edip de herkes gibi şaşırmıştı. Hayır. Mitingin kutsal havası henüz dağılmış değildi. Genç hatip baktı, bir ihtiyar Nafia ezaretinin duvarına dayanmış, ellerini göğe kaldırmış dua ediyor gibiydi. Yanından koşarak geçen yoksul bir kadın şöyle sesleniyordu. O da geldi, bize geldi. Acaba bu gelen bunca heyecana sebep olan kimdi? Acaba halk bu bir büyük evliya mı görmüştü? Halide Edip'in yanında bulunan ablasının kızı Ferde bu sırada eğilmiş ayakkabılarını çıkarıp eline aldığı gibi ileri doğru yalın ayak koşmaya başlamıştı. Ne oluyordu? Millet delirmiş miydi? Halide Edip de kızın arkasından koşmaya başladı ve köşe başında onu yakalayıverdi. Ne oluyor Feride? Teyze geldi, geldi. Kim geldi? Padişah. Genç kadın bütün çılgınca heyecanının nedenini anlamıştı. O zaman kaygısızca oradaki bir ağaca yaslandı ve hala çılgınca akan insan selini ibretle seyretmeye başladı. Görünürde padişah filan yoktu. Bu sırada ağacın yanında dikilip duran ve kendisini biraz önce dinlediği anlaşılan bir deniz subayı ile gözleri karşılaşınca subayın acı acı gülümsediğini gördü. Ona "Padişah nerede kardeşim?" diye sordu. Deniz subayı "Padişah filan yok." dedi. Bu halkın hayalinde görüyor musunuz kalabalığın içinde müşir üniformalı biri var. Halide Edip eğilerek bakınca tıpkı padişaha benzeyen uzun boylu, ince vücutlu, gözlüklü ve mareşal üniformalı bir adam gördü. Deniz subayı açıkladı. Padişah Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'yı halkın Bekir Ağa bölüğünü basmasına engel olmak için gönden indirmiş yürütmeye başlamış. Şimdi yavaş yavaş tanıyorlar. Bu sırada halk birbirini şöyle bağırıyordu. O değil! O değil. Halide Edip yanından ayrılıp giderken deniz subayının söylediği şu sözden çok hoşlanmıştı. Hemşire, padişahın gelmediğine şükredelim. Padişah Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'yı halkın Bekir Ağa bölüğünü basmasına padişaha engel olmak için göndermişti. Adamcağız halka bir tek söz söylemeye vakit bulamadan padişah sanılarak arabasından indirilmişti. Bu halkın padişahı kendi arasında görmek isteğinden doğmuştu. Şevket Turgut Paşa, gerçi halkla konuşmamışsa da Türkiye Bastili'nin yönelen kalabalığın kaynayan kazanına bir teneke soğuk su gibi girmiş ve onu yolundan çevirmişti. Sonra dalgalar yavaş yavaş sağa sola ayrılmış, caddede yalnız ayak seslerinden meydana gelen bir gürültüden başka bir ses işitilmez olmuştu. Herkes köz köz çekilip gittikten sonra Padişah Vahidettin'e pek çok benzeyen Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa halk gibi şaşkın onların ardından bir süre baka kaldı. Oysa Şevket Turgut Paşa vatan ve millet sevgisiyle dopdolu bir askerdi. Fare doğuran dağ, savaşı bilmeyen barışı da bilmez, Japon atasözü. Vahidettin damat Ferit Paşa'yı huzuruna çağırarak, bu Sultanahmet mitingi bütün İstanbul'u yerinden oynattığı gibi İngilizleri de çok kuşkulandırdı. Memleketin bir ucundan gelen telgraflar, temsilciler, haberler var. Hepsi bir çare bekliyor. Ne yapabileceğimiz hakkında bir düşünceniz var mı? Diye sordu. Ferit Paşa etli ellerini göbeğinde bağlayarak, eski yeni birçok devlet adamları bir şuraya saltanat toplanmasını istiyor. Yunanlıların memleket içerilerine doğru alabildiğine ilerlemesi herkesi tedirgin etmiş. Buna bütün tecrübeli devlet ve fikir adamlarını sinesinde toplayan şurayı saltanatın çare bulacağı umuluyor. Bir şurayı saltanat toplanmasını irade buyurunuz. Fikirleri yatıştırmanın çaresine bakalım. Peki, bir şurayı saltanat toplanıp bu heyecanı yatıştırsın. Damat Ferit Paşa o dev mitingden tam 2-3 gün sonra 8 Haziran 1919'da bir şurayı saltanat toplanacağını bütün delegelerin, kurulların ve kişilerin Yıldız Sarayı'nda toplanmasının irade-i seniye gereği olduğunu bildirdi. 8 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra bütün kabine üyeleri, ayan üyeleri, bilim adamları, bütün eski nazırlar ve elçilerle 15 profesör, Şura-i Devlet ve Temyiz Mahkemesi üyeleri, basın kurulu üyeleri, baro delegeleri, medrese delegeleri, Paşa Eli Müdafaa-i Hukuk Derneği delegeleri, Sulh ve Selamet Partisi delegeleri, Adana Müdafaa-i Hukuku Milliye Derneği delegeleri, Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliyesi delegeleri, Milli Ahrar Partisi delegeleri, Kürt Taali Derneği delegeleri, Şura'da yer alacaklar arasındaydı. En başta da Padişah Vahidettin, Veliaht Abdülmecit Efendi ve Sadrazam Damat Ferit Paşa yer alıyordu. Büyük bir önem verilen bu toplantıya Türkler bir kurtuluş umuduyla sarılırken, İtilaf devletlerinin temsilcileri de bir başka açıdan bakıyordu. Acaba bu padişahı bir ulusal direnmenin liderliğine mi sürükleyecekti? Toplantı Yıldız Sarayı'nda Mabeyn Dairesi'nin üst kat direkli salonunda yapılacaktı. Bu tarihi salon 3 bölümden ibaretti. Yan bölümler ikişer mermer direkle ortadaki büyük parçadan ayrılıyordu. Salona merdiven başındaki iki kanatlı bir kapıdan kapı önüne konulmuş, hintkari bir paravanın kenarından geçilerek giriliyordu. Salonu ortasındaki büyük avize altında yuvarlak bir masa bulunuyordu. Girilen kapının tam karşısındaki başka bir salona açılan kapalı üç kapıdan ortadakinin önünde başkanlığa özgü bir masa duruyordu. Başkanlık makamının hizasından itibaren sağlı sollu sandalyelerin ön sırası vükela heyetine, arka sırası ayan üyelerine ayrılmıştı. Başkanlık masasının karşısında iki sıra olarak dizilmiş sandalyelerde dernek ve parti mensuplarına ayrılmıştı. Toplantı salonunun iki yanındaki mermer direklerle ayrılmış yüksekçe şahnislerde eski nazırlar, elçiler, İlmiye, Büyük Mülki Amirleri, Temyiz Mahkemesi, Devlet Şurası, Divanı Muhasebat Başkanları, üyeleri ve benzeri kişiler bulunuyordu. Ayan üyelerinin karşılarında basın, yanlarında Darülfünun mensupları oturuyorlardı. Zabıt katipleri salon kapısının sol yanındaki köşede yer almışlardı. Pazartesi günü saat tam 2.30'da salona kara ordusu ve donanma kumandanları girdiler. Bunlardan sonra ilmiyeliler, yüksek mülkiye yöneticileri, ayan üyeleri, eski nazır ve elçiler, siyasal parti ve dernek delegeleri ki bunların arasında Sosyal Demokrat Partisi delegeleri de bulunuyordu. En sonra da damat paşalar ve nazırlar geldi. Salona girenler hemen teşrifatçılarca alınıp kendilerine ayrılan yerlere oturuyorlardı. Çağrılanlara dağıtılan programda toplantı üstüne gerekli bilgi veriliyordu. Bu bir fikir yoklama ve danışma toplantısı olacaktı. Son siyasal durum üstüne herkes kendi düşüncelerini ve alınması gereken tedbirleri söyleyebilecekti. Gerek padişah gerekse kabine üyeleri bu yararlı fikirleri öğrenecek ve üzerinde düşüneceklerdi. Dernek olarak gelenlerden yalnız birer kişi konuşacaktı. Ayan Meclisi üyeleri eski nazır ve elçilerin her biri isterlerse söz alabileceklerdi. Darülfünun'la basından yalnız ikişer kişi konuşabilecekti. Söz söylemek isteyenler de toplantı başlamadan önce adlarını yazdırmak zorundaydılar. Yalnız önemli bir iş vardı. Hiç kimse bugünkü acı olaylardan söz açmayacaktı. Hatipler söyleyeceklerini yalnız başkanlığa karşı söyleyeceklerdi. Birbiriyle tartışmak yasaktı. Hiçbir millet, hiçbir kişi ve hiçbir zümre üstüne ağır sözler kullanılmayacaktı. Konuşma süresi 15 dakikaydı. Nazırlardan hiçbiri kendi düşüncesini söyleyemeyecekti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün seçkin insanları hemen hemen bu salonda toplanmış denilebilirdi. Hepsi susuyor, ağarmış saçlarının çerçevelediği yüzlerinde derin düşünce kırışıklıkları ve gözlerinde yitirilmiş en aziz şeylerin kutsal acısı göze çarpıyordu. Ayan Başkanı Mustafa Asım Efendi, eski Ayan Başkanı ve eski Hürriyetçi Ahmet Rıza Bey, Ayan 1. Başkan Vekili Aristidi Paşa, 2. Başkan Azaryan Efendi, Abdurrahman Şeref Bey, Müşir Ömer Rüştü Paşa, Fuat Osman, Ferit, Süleyman Paşalar, eski nazırlardan Reşit ve Cevat Paşalar, Nabi, Mehmet Ali, Cemil Molla Beyler, eski elçi Galip Kemali Bey, Safa Bey, Şehremini Cemil Paşa, Müşir Kazım Paşa, Esat Paşa, Fevzi Paşa, Amiral Vasıf ve Arif Paşalar salonu süsleyen yüksek kişiler arasında göze çarpıyordu. Kocaman salonda öksürüklerden başka ses işitilmiyordu. Saat 3'e 5 vardı. Bu sırada Başma Beyinci Yaver Paşa salona girdi ve doğruca damat Ferit Paşa'ya giderek yavaş bir sesle "Zat-ı Şahane salona gelmek üzeredir." dedi. Bu sözü yavaş söylenmekle beraber bütün salondakiler işitmişti. Başkan damat Ferit Paşa bu söz üzerine ayağa kalkıp saygı duruşuna geçince herkes ayağa kalktı. Bunların pek çoğu ellerini göbeklerinin üstünde bağladılar. Herkesin gözü başkanlık makamının arkasındaki büyük çift kanatlı kapıya dikilmişti. Bu iki kocaman kanat bir anda açıldı ve padişah ince, uzun ve kamburca gövdesiyle içeri girdi. Başkanlık makamına doğru kararsız adımlarla ilerledi. Koyu renkte bir sivil giyinek giymişti. Veliaht Abdülmecid Efendi de padişahın arkasından ve hemen iki adım gerisinden geliyordu. O da padişah gibi koyu renkte bir giyinek giymişti. Aksakallarının çevrelediği yüzünden iri mavi gözleri bir zeka güzelliğiyle parlıyordu. Salondakilerin birçoğu memleketin işgali sorunu üzerinde veliahtın düşüncelerini biliyordu. Vahidettin işgal işi üzerinde çok bir şey konuşmasa bile o konuşabilir ve bir hareket yaratabilirdi. Sultanahmet mitinginden sonra düşüncesini soranlara şöyle demişti. Topkapı Sarayı'ndan çıkarılan sancağı Şerif ile İzmir'in işgalini protesto etmek için toplanan kalabalığın yalnız Türk milleti değil, bütün alemi İslam'dan ibaret olduğunu, İzmir'in işgalini tasvip etmeyenlerin bilhassa Sultanahmet Meydanı'nda teşkil ettiği adedin yüzbinleri şimdiden aştığını gördükten sonra bu ümidin yerinde olduğunu söylemek bizim için hakikati ifade etmektir. Darülfünun'un konferans salonunda İzmir'in işgalini protesto için yapılan büyük toplantıda Abdülmecid Efendi de bulunmuştu. Yazar Süleyman Nazif'in ateşli konuşmasından sonra heyecana gelerek ayağa fırlayan veliaht, bütün saray erkanını, padişahı ve işgal makamlarını şaşırtan sözler söylemişti. Şimdi bu yüzden Sultan Vahidettin ondan adam akıllı kuşkulanıyor ve onu göz hapsinde bulunduruyordu. Veliaht Mustafa Kemal gibi Anadolu'ya geçmek istiyordu. Yazar Ruşen Eşref Bey, Abdülmecid Efendi'nin bu isteğini yakından bilenlerdi. Mustafa Kemal'in yakınlarında olduğunu bilen veliaht, ona bu isteğini söylemiş ve Anadolu'ya geçmenin yollarının araştırmasını dilemişti. Enver Paşa'nın ulusal casus örgütü demek olan Teşkilat-ı Mahsusası, o gittikten sonra süvari albayı Hüsamettin Bey'in elinde Kuvayi Milliye'nin İstanbul örgütlerinden birisi haline gelmiş ve güçlü bir çalışmaya koyulmuştu. İşte Hüsamettin Bey'in gizli örgütüne bağlı bulunan ve Topkapı Şehremini bölgesindeki Kuvayi Milliye örgütünün ilk kurucusu ve Hüsamettin Bey'in yakın arkadaşı Yüzbaşı Emin Ali Bey'e Ruşen Eşref Bey Abdülmecid Efendi'nin bu Anadolu'ya geçme isteğini açmış ve buna çare bulunmasını istemişti. Bu haber Hüsamettin Bey'e iletilmişse de albay bunun olamayacağını söylemişti. Şundan ki Mustafa Kemal çok radikal düşüncelere sahipti. Havzada bulunduğu sırada hanedanın kaldırılacağı üstüne konuşmalar yapmıştı. Bu yüzden de veliahtın Anadolu'ya geçirilmesi memleketin başına yeni ve büyük bir serüven hazırlamak demek olurdu. Orada ulusal kahramanlıklarla palazlanan bir veliaht, ulusal kahraman Mustafa Kemal için çok tehlikeli bir rakip olabilirdi. Ondan sonra da bu belalı Osmanlı hanedanını memleketten söküp atmak bir hayal olurdu. Sonra Abdülmecit Efendi'nin seccadeci başısı Zeki Bey de Hüsamettin Bey'in ulusal örgütündendi. O da veliahtın Anadolu'ya geçmek istediğini birçok kez Hüsamettin Bey'e açmışsa da Hüsamettin Bey bunun olamayacağının nedenleriyle Zeki Bey'e anlatmıştı. Abdülmecit Efendi'nin Anadolucu olduğu bir olay dolayısıyla da biliniyordu. Veliaht padişaha bir önerge hazırlayıp vermişti. Bunda milli mücadelenin haklı bir dava olduğunu savunmuştu. Vahidettin'in gizli kaldığını sandığı bu önerge İstanbul Kuvayi Milliyecilerinin eline geçmiş ve İsmail Hami Denişmet bunu gizlice bastırıp dağıttığı Memleket Gazetesi'nde yayımlamış, Vahidettin'i iyice ürkütmüştü. Vahidettin başkanlık kürsüsüne varmadan önce bütün salondakilere burnundan tutturulmuş altın çerçeveli gözlüklerinin arkasındaki anlamsız gözleriyle araştırarak baktı ve hepsini askerce selamlayarak başkanlık kürsüsüne çıktı. Bütün salondakiler manyetize olmuş gibi son Türk padişahına gözlerini dikmiş bakıyor ve ondan güzel ve umutlu birkaç söz bekliyordu. Vahidettin öksürüp boğazını temizledi. Sonra bir ezber okur gibi renksiz, heyecansız ve biteviye sesiyle şöylece konuştu. Vaziyeti Hazirai Harciye'den dolayı sizleri devlet ve ayağını kiram ile mütehayyizanı memleketi buraya davet ettik. Devleti Osmaniye'mizin duçar olduğu müşkilatı hazrası hakkında lazım gelen tedbirlerin acilen ittihazı için meclisimizde bulunan aziz zevatı kiramın her birlerimize layık olacak fikir, rey ve mütalalarını beyan buyurmalarını sizden istemeyi düşündük. Bu içtimai memleketimiz ve devletimiz için müteyyemmen ve mesut etmesini meclisimiz ile heyetimizi baisi intibak ve hidayet buyurmasını Cenab-ı Vacib-ü Teala Hazretlerinden niyaz eyledik. Bu hayırlı içtimain küşadi ile makamı riyaseti işgal eylemesini Sadrazam Paşa'ya havale eyledik. Allah cümlemizi eltafı ilahiyesine ishal buyursun ve Peygamberimiz Efendimizin şefaat ve manevi huzurlarına ulaşmak saadetiyle müyesser eylesin. Amin. Vahidettin salondakilerin aminini dinledikten sonra yine onları askerce selamladı ve salondan çıkarken kolunu arkasında dikilip duran Abdülmecit Efendi'ye verdi. O da ister istemez onun koluna girdi. Böylece toplantıda kalıp konuşmak şansını yitirmiş oldu. Vahidettin Abdülmecit'i kolundan sürükleyerek orta kattaki özel dairesine götürdü. Abdülmecit Efendi memleketin gerçekten aydın insanlarından biriydi. Sanatçı ruhunda her Türk aydını gibi bu zaim işgale karşı sonsuz bir tiksinti vardı. Bu duygularını kendinden dışarı bile taşırmıştı. Herkes bunu biliyordu. Salondakilerden birçoğu onun güzel bir şeyler söylemeye hazırlıklı olduğunu biliyordu. Padişah veliahtın pot kırmasından korkarak onu sanki sürüklercesine alıp götürmüştü. Padişahın konuşması salondakilerin üzerinde bir soğuk duş etkisi yapmıştı. Abdülmecit Efendi'yi de konuşturmayışı tüy dikmişti. Yüzlerdeki umutsuzluk azalacağını artmıştı. Birçok yüz bir fırtına bulutu gibi kararmış ve sarkmıştı. Bütün salon somurtuyordu. Padişah çıkıp gittikten sonra sadrazam iri gövdesiyle başkanlık kürsüsüne kuruldu. Ve herkesi yerine oturttuktan sonra şöyle konuştu. Ayağını kiram, müderresanı, izam ve misafirini benam efendilerimiz hazeratı, memleketimizin karşılaştığı müşkülat-ı azime her türlü tavsif ve tasvirin haricindedir. İzmir'in işgaline karşı Devlet-i Osmaniye'nin itirazını muhtelif noktalarımızla itilaf devletlerine duyurmuş bulunuyoruz. Elbette ki mütareke hükümlerine muhalif bulunma ve işgali kabul etmemekte haklıyız. Düveli itilafiyeye bu hususta verdiğimiz notaların suretlerini müsaade buyurursanız burada kıraat ettireceğim. Katip itilaf devletlerine verilen notaların suretlerini okuyup bitirdikten sonra damat Ferit Paşa oturuma 15 dakika ara verildiğini, bundan sonra herkesin düşüncelerini söyleyeceğini bildirdi. İkinci oturum saat 4:20 kala açıldı. Baro Başkanı Celaleddin Arif Bey, Vahdet-i Milliye Cemiyeti'nden Hamit Bey, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Derneği'nden Ömer Fevzi Bey, Darülfünun'dan Akil Muhtar Bey, gazetecilerden Süleyman Nazif Bey, Ayan Başkanı Mustafa Asım Efendi, Ayan'dan Müşir Fuat Paşa konuşanlar arasındaydı. Oturum açıldığında ilk olarak Ahmet Rıza Bey parmağını kaldırarak söz istedi. Başkan ona söz verince şöyle konuştu. Sadrazam Paşa Hazretleri, bir takım muhaberat suretlerini okuttular. Halbuki bu notaların mefadı gazetelerde ilan edilmiş bulunuyor. Madem ki buraya bu mühim vaziyet karşısında reyimizi bildirmek üzere davet buyurulduk, notalarımıza düveli itilafiye tarafından cevap verilmiş midir? Cevap vürut etmiş ise ne şekildedir? Cevap gelmemiş ise ne suretle mukabele edileceği memüldür. Sadrazam Paşa Hazretleri, lütfen bunları izah buyursunlar da tenevvür edelim. Rey ve mütalalarımızı ona göre arz edelim. Damat Ferit Paşa bunları oturduğu yerde dinlemiş, dinledikçe de öfkelenmiş, yüzü kararmıştı. Sonra yapmacığa daha çok benzeyen eski bir politikacı öfkesiyle yerinden doğruldu ve Ahmet Rıza Bey'i ummadığı bir biçimde haşladı. Ahmet Rıza Beyefendi, burası meclise ayan değildir. Muhalefeti orada saklayınız. Müşir Fuat Paşa da söz alarak şunları söyledi. Ahmet Rıza Bey'in haklı mütalasına Sadrazam Paşa Hazretlerinin hiddetlenmesini şahsen muvafık görmediğimi huzurunuzda arz ederken bu hava içinde konuşmanın faydasız olacağı kanaatini muhafaza ediyorum. Fuat Paşa'dan sonra hemen hemen hiç kimse konuşmak istemedi. Bu sırada İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyeleri söz alarak Türkiye'nin İngiliz mandasını kabul etmesi üzerine yığınla laf ettiler ve damat Ferit Paşa onları gülümseyerek dinledi. Konuşmak için epeyce hazırlanmış olan birçok hatip bu işin yararsızlığını anlamış, konuşmaktan vazgeçmişti. Yalnız Garip Kemali Bey kürsüye çıkarak, "Bu vaziyet karşısında kalan milletimiz için yapılacak şey, umum milletin yek vücut bir kütle halinde kıyam etmesi olmalıdır," dedi. Eski elçinin bu yiğitçe sözleri Şura-i Saltanat'tan kimisini çok sevindirmiş, büyük bir çoğunluğu da adam akıllı ürkütmüştü. Herkes gizlice birbirinin yüzüne bakıyor, yanındakinin bu söz karşısındaki durumunu anlamak istiyordu. Herkes yanındakinin bir provokatör olmasından korktuğundan bu söz üstüne hiçbir şey söylememeyi daha akıllıca buluyordu. Yalnız Sulh ve Selamet Partisi'nin lideri Ferit Paşa, Galip Kemali Bey'in doğru söylediğini birkaç sözcükle olsun salondakilere ve damat Ferit Paşa'ya işittirmek yiğitliğini gösterdi. Damat Ferit Paşa toplantının bittiğini gösterir bir davranışla ayağa kalkınca herkes ayağa kalktı. Herkes somurtarak bu belalı yerden bir an önce uzaklaşmak için adımlarını açtı. Şura-i Saltanat saat 5'i 5 geçe dağıldı. Dağ bir fare doğurmuştu. 6. ayrımın sonu sayfa 104.